8. ayrı Laval Vichy'de. Nisan ayının ilk günlerinde Laval'ın tekrar iktidara geleceği konuşulmaya başlandı. Bu bilgiyi kurduğu ahbaplık neticesinde kendisini devamlı surette olaylardan haberdar eden gazeteci Nemanov verdi Behi Çerkin'e. Laval ile Mareşal Pétain Randan ormanlarında buluşup görüşmüşlerdi. Akabinde de 18 Nisan 1942'de Laval tekrar iktidara geldi. Mareşal Pétain başbakanlığı bırakmadığı için Laval'a başbakan yardımcılığı ünvanının verilmesi gerekiyordu. Fakat bu ünvan kendisine az geleceğinden birçok müzakere ve münakaşadan sonra Laval'a Chef de Gouvernement yani hükümet başkanı ünvanı verildi. Amiral Darlan'da Fransa'nın Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Başkomandanlığına tayin olundu. Laval'in tekrar iktidara gelmesi o zaman Behi Çerkin'in aldığı istihbarata göre çok ama çok ilginç bir şekilde olmuştur. Almanlar Amiral Darlan'dan memnun olmadıkları için Laval'i tekrar iktidara getirmeyi düşünmüşler. Evvela Paris'teki Alman Büyükelçiliği Müsteşarı Achenbach Vichy'ye gelmiş, ilgili muhataplarıyla bir vesile bulup görüşmüş. Bu arada Mareşal Pétain'in eşine hürmetlerini arz etmek istemiş ve kabul edilmiş. Kadınla görüşürken Fransa'nın Almanlara karşı kötü bir politika takip ettiğini ve işler böyle giderse Vichy'nin Belgrad'ın akıbetine uğrayacağını, yani havadan bombardıman edileceğini anlatmış. Bombardımandan çok korkan Mareşal'in eşi hikayeyi Mareşal'e anlata dursun, Paris'teki Alman Büyükelçisi Abetz, Laval'e biz zemini hazırladık, sen Vichy'ye git, Mareşal'la görüş demiş. Laval özür beyan etmiş. Abetz, biz seni 13 Aralık 1940 vakasından kurtardık. Şimdi bunun karşılığını vereceksin demiş. Laval Mareşal'dan mülakat istemiş. Bilmem nedendir Vichy civarındaki Randan ormanında bir av evinde görüşmüşler. Biraz da orman içinde dolaşarak vaziyeti münakaşa etmişler fakat anlaşamamışlar. Ertesi gün Laval Vichy gazetelerinde bir tebliğ yayınlattı. Bu tebliğinde Fransa'nın dış siyasetinin tehlikede olduğunu ve bunu Mareşal'a izah ettiğini, bu surette vazifesini yerine getirmiş olduğunu bildiriyordu. Birkaç gün sonra Laval iktidar mevkiine geliyor ve kabinede değişiklikler yapıyor. İç işleri ve dış işlerini kendisi alıyordu. 23 Nisan'da Fransa hükümeti başkanı Laval'in bir sonraki gün saat 17.30'da Türk Büyükelçiliğine gelmek suretiyle Behi Çerkin'i ziyaret edeceği haberi verildi. 24 Nisan günü Fransa hükümeti başkanı Laval yanında Dışişleri Müsteşarı Rocha ile beraber geldi. Elçilik memurlarına Behi Çerkin Laval ile baş başa görüştükten sonra kendilerini de takdim edeceğini söyledi. Laval Behi Çerkin'e Türkiye'deki Büyükelçisi Hello'yu değiştireceğini bildirdi. Bu arada Behi Bey'in kendisine ikram ettiği sigarayı kabul ederken "Ah sizin tütünler ben de olsa Fransızlara dağıtsam en muteber adam olurum" dedi. Laval Almanların işçi istediklerini ve Türk Büyükelçiliğinden önce ziyaret ettiği İspanya Büyükelçisinin Fransa'daki mülteci İspanyalıların Almanya'ya götürülmesine hükümetinin mani olmayacağını zannettiğini belirttiğini söyledi. Sonra da Behiç Bey'e siz de işçi gönderir misiniz diye sordu. Behiç Bey tereddüt bile etmeden cevapladı Fransa hükümet başkanını. Gönderemeyiz. Elçilikten tam çıkarken Behiç Bey'e bir sual sordu Laval. Ankara'ya kimi elçi tayin edeyim bana söyler misiniz? Behiç Bey'e tuhaf gelen bu soruyu Behiç Bey cevaplandırmadı. Laval bir daha sorunca Behiç Bey dayanamayıp verdi cevabı. Bu Fransız hükümetine alakadar eden bir konu. Ben ise Türk hükümetinin elçisiyim. Laval çıkınca Salih Zeki Bey hemen sordu Behiç Bey'e. Ben anlamakta güçlük çektim. Bu adam niye geldi şimdi buraya? Behiç Bey hemen cevapladı. Fransa hükümet başkanı Almanlar için işçi arıyor. Elçilik dolaşıp. İşte o yüzden geldi. İnanabiliyor musun Salih Zeki Bey, inanabiliyor musun? Kulaklarımla şahit olmasaydım, anlatsalar inanmazdım. Allah solunu hayır etsin, bu gidişatla o da zor ya. Dipnot, Laval savaştan sonra Almanlarla işbirliğinden ve vatana ihanetten idam edilmiştir. 7 Mayıs günü Behi Çerkin iade ziyaretine Fransa hükümeti başkanı Laval'a gitti. Türk-Yahudi tebaası ile ilgili bazı konuları konuşmayı düşünüyordu. Ama bu kadar Alman maşası olan bir zat ile bunu nasıl görüşebilirdi kendisi de bilmiyordu. Konuşmanın gelişmesi neticesinde konuyu o an için açmamayı daha uygun buldu. Konuşma ise şu şekilde cereyan etti. Laval, bilir misiniz ki beni buraya kim getirdi? Behi Çerkin, bilmiyorum. Laval, beni buraya Roosevelt getirdi. Behi Çerkin, nasıl? Laval, Benim tekrar iktidar mevkiine geleceğim rivayetini duyan Roosevelt, bunu gayri dostane bir hareket olarak kabul edeceğini Fransa'daki Amerikan Büyükelçisi Amiral Lee Hivastası ile Mareşal Pötey'ine bildirmiş. Hitler bunu duyunca, ben Fransa'yı işgal ettiğim halde iç işlerine karışmıyorum. Madem ki Roosevelt karışıyor, o halde benim karışmak daha fazla hakkımdır. Laval'in gelmesini istiyorum dedi ve beni gösterdi. Laval'in gelmesi üzerine zaten Roosevelt derhal Vichy'deki Amerikan Büyükelçisini geri çekmiş ve elçilik müsteşarı Tak'ı maslahat güzel olarak bırakmıştır. Gözlemci ve misilleme. 18 Mart günü de Fransız Dışişleri Bakanlığından bir yazı geldi Büyükelçiliğe. 22 Ocak 1942 tarihli yazınızda Türk Büyükelçiliği, Türk vatandaşı olan Bay Ali Arslan ve Bay David Cohen'in işletmelerine Yahudi komiserliğince atanan yönetici meselesini Dışişleri Bakanlığımızın dikkatine sunmuştu. Türk Büyükelçiliği işletmelere atanacak yöneticilerin Türk vatandaşları arasından seçilmesini talep etmişti. Bu talebe cevaben Dışişleri Bakanlığımız Türk Büyükelçiliğine bildirmek ister ki Yahudi Komiserliği yabancı uyruklu Yahudilere kendi ülkelerinden bir yönetici atanmasını kabul etmemektedir. Diğer taraftan Türk Büyükelçiliğinin talebine yeteri kadar tatminkar bir cevap verebilmek ve Türk Büyükelçiliğinin kendi vatandaşlarının menfaatlerini himaye altına alabilmek için Fransız yöneticilerinin yanına gözlemci sıfatı ile büyükelçilikçe belirlenecek Türk vatandaşlarının olmasını gönüllü olarak kabul edebiliriz. Bu şartlar altında Dışişleri Bakanlığı Türk Büyükelçiliğine teyit etmekten son derece memnun olacaktır ki Bay Ali Arslan ve Bay David Cohen'in mülklerinde yöneticilerle birlikte Bay M. Muhtar ve Bay Kandemir gözlemci sıfatıyla görevlerini yerine getirebilirler. Evet dedi Bey İçbey Salih Zeki Bey'e, Fransız Dışişleri Bakanlığı'na Ali Arslan ve David Cohen adına yapmış olduğum resmi başvuruma cevap geldi. 2 hafta kadar önce Marsilya'dan gelen yazı, şimdi ana kaynaktan Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bize resmi olarak gelmiş oldu. Ne şiş yansın ne kebap misali, bizi kırmamak için esas reddeden Yahudi komiserliğiymiş gibi gösterip ama biz size bir çare ürettik diyerek bu saçma sapan, yetkisiz, etkisiz gözlemcilik formülünü bulmuşlar. Akılları sıra adam kandırıyorlar. Bu Yahudi komiserliği Fransız kurumu değil mi diye sordu Salih Zeki Bey. Salih Zeki Bey, diplomasi ile ilgili konuşmalarımızı hatırlarsınız değil mi diye sordu Behiç Bey. Elbette sayın büyükelçim dedi Salih Zeki Bey. Ben şimdi bu yazının diplomatik şifrelerle çözülürse ne anlama geldiğini anlatayım size. Ey Türk Büyükelçisi, sen benden bu iki Yahudi için Türk işletmeci atayayım diye istersin. Ama ben Fransız hükümeti olarak benim resmi bir kurumum olsa bile bu Yahudi komiserliği denen kuruma söz geçiremiyorum. Ben Almanların Yahudilere karşı bu gözü dönmüşlüklerini kendi menfaatlerim açısından kullanmaya karar verdim. Onlara sevimli gözükebilmek için Yahudi komiserliği isminde bir kurum kurdum. Başına Fransa'daki en tescilli Yahudi düşmanı olan Javier Vayat'ı geçirdim ki Almanların sözünüzden çıkmasın o kurum. O kurum aslında resmen Fransız kimliği taşısa da gayri resmi olarak ve ruhen bir Alman kurumudur. Ama sizin için biz rica ettikse de kabul ettiremedik. Sonunda onların Yahudilerin malına, parasına, evine, barkına el koyma hedeflerini engellemeyecek bir formül bulduk. Sen bununla idare et işte demektir bu. Bu konuşmaya şahit olan büyükelçilik çalışanı Leon Mandil fenalaşarak bir anda koltuğa yığıldı. Salih Zeki Bey kravatını çözerken Behiç Bey hemen çekmecesinden itina ile sakladığı kolonyayı kaptı ve Bay Mandil'in yanına koştu. İyi misiniz Bay Mandil diye sordu Behiç Bey. Sayın Büyükelçim, ben de bir Yahudiyim ve çoluğum çocuğum var. Bu olanlar beni ziyadesiyle üzüyor. Kusura bakmayın, bir an nefes alamadığımı hissettim de, dedi Bay Mandil. Bay Mandil, burada ifşa etmeye çalıştığımız insanlık vazifesidir ve biz kendi vicdanlarımızda doğru yaptığımızı biliyoruz. Bu mendeburlarla daha çok uğraşmamız gerekecek, yolun başında fenalaşmak yok. Biz kendi umudumuzu kaybetmemeliyiz ki bize umudunu bağlayan çaresizlere umut verebilelim, güç verebilelim. Aşağıda birçok kadın ve çocuk var, sizi bu halde kesinlikle görmemeleri lazım. Sizden ricam, derhal toparlayınız kendinizi. Bu Alman uşağı Fransız'a Türk efendisi pabuç bırakmayacak, sizi temenni ederim. Ama karşılığında da sizden elçilikte, sokakta ve ailenize karşı bile evde dimdik durmanızı isteyeceğim. Bugün için neticesi hiç hoşumuza gitmemiş bir cevap almış olabiliriz. Ama bu yarının gelmesini engellemeyecektir. Bir hal çaresini bulacağız elbette. Yalnız elçilikte öğrendikleriniz elçilikte kalacak, tamam mı dedi Behiç Bey. İki adam da tamam anlamında başlarını salladı. Aklınızdan hiç çıkarmayın, bizi topla tüfekle yıkamadılar. Diplomasi ile hiç yıkamazlar. İnsanımıza sahip çıkmasını biliriz biz. Onların aksine taarruzlarına rağmen, ben şu içinde bulunduğumuz ve devamlı aleyhimize taarruz şeklinde tecelli eden durumu, Mustafa Kemal'in 2 Nisan 1912 senesinde bana Derne'den gönderdiği bir mektuptaki duruma benzetiyorum. Mustafa Kemal'in kurduğu saflara İtalyanlar tam 8-9 kere hem de var güçleriyle taarruz etmişlerdi ama yıkamamışlardı. Tam 9 kere. Biz 2-3 Fransız taarruzu karşısında yıkılmayız, merak etmeyin siz, dedi Beyiş Bey. Sonra masasına yöneldi. Masanın yanında her zaman bir sandık dururdu ve bu herkesin dikkatini çekmiş olan kilitli bir sandıktı. Ta Budapeşte'den getirmişti Beyiş Bey bu sandığı. Hatta Büyükelçilik Paris'ten Vichy'ye taşınırken Beyiş Bey hep bu sandığa en azami dikkati gösteriyordu ve bu herkesin dikkatini çekmişti. Fatin Rüştü zorlu bir keresine dayanamayarak sormuştu Beyiş Erkin'e. Sayın Büyükelçi, merakımı mazur görün ama acaba bu pek bir ehemmiyet verdiğin sandık hep sizinle beraber mi yolculuk etti? Yani İstanbul'da, Budapeşte'ye, Budapeşte'den Paris'e, şimdi de Paris'ten Vichy'ye. Evet, dedi Beyiş Bey. Fatih Bey çok kurnazca sorduğuna inandığı soruya kısacık bir evet cevabı alınca dayanamadı. Acaba bu sandık özel midir, yoksa elçilik evrakları gibi gizli şeyler de içerir mi, diye sordu. Özel, dedi Beyiş Bey. Fatih Bey biraz bozuldu ve soru sormayı kesti. Bu sefer Beyiş Bey bir soru sordu Fatih Bey'e. Pek mi merak edersin bu sandıkla ne var, diye. Evet, bu sefer Fatih Bey tek kelimeyle cevap verdi. Fatih Bey'in merakına cevap hemen geldi Beyiş Bey'den. Tarih. Budapeşte'den Beyiş Bey'le gelen ve ona 1927 senesinde Atatürk'ün Beyiş Bey'e verdiğinden beri ona uşaklık hizmeti yapan Bodo'ya sormuşlardı. Kaç kere meraklı büyükelçilik personeli ne var bu sandığın içinde, diye. Ben de bilmiyorum, demişti Bodo, ama bazı akşamlar açmışlığını görmüşsem de içini hiç görmedim. Beyiş Bey'in meşhur kilitli sandığı. Beyiş Bey meşhur sandığına yönelip kilidini açmaya başlayınca Salih Zeki Bey ve Leon Mandil gözlerine inanamadılar. Beyiş Bey'in içinde tarih var dediği meşhur gizemli kilitli sandığını açması da bir tarihi olaydı onlar için. Tarih içinde tarih yaşanıyordu. Beyiş Bey bir mektup çıkardı sandıktan ve masanın üstüne koydu. Size bahsettiğim Mustafa Kemal'in mektubu bu işte, dedi. Dipnot: Mustafa Kemal'in kendisine yazdığı bu mektubun orijinalini diğer yazdığı mektuplarla beraber Beyiş Erkin 1958 senesinde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'ne bağışlamıştır. Halen mektupların orijinalleri enstitü içindeki Devrim Tarihi Müzesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca Atatürk'ün tüm eserleri, kaynak yayınları cilt 1 sayfa 135 ve sayfa 142'de Derne dönemine ait Atatürk'ün Beyiş Erkin'e gönderdiği 7 mektuptan sadece ikisini bulmanız da mümkündür. Tite A6 kataloğu. Salih Zeki Bey ve Bay Mandil hızla masaya yanaşlar ve gözleri parlıyordu ikisinin de. Aman Allah'ım, dedi Salih Zeki Bey, bu gerçekten Atatürk'ün el yazısı mı? Evet, dedi Beyiş Bey. Müsaade ederseniz okuyabilir miyiz, dedi Bay Mandil. Eski Türkçe bilir misiniz Bay Mandil? Ben uzun yıllardır Fransa'dayım, bilirim ama okumada güçlük çekerim eski yazıyı. Ben okuyayım, dedi Salih Zeki ve okumaya başladı. Okurken Beyiş Bey'in pek bir hüzünlendiği gözünden kaçmadı Bay Mandil'in. Salih Zeki okumayı bitirdiğinde odadaki 3 adam da hem hüznü hem de sevinci bir arada yaşıyordu. Sessizliği Beyiş Bey bozdu. Bay Mandil, kendinize geldiniz bakıyorum bir anda. Mektubu okumak için yığıldığınız koltuktan masamın yanına hızla kalkıp gelmeniz gözümden kaçtı zannetmeyin. Salih Zeki Bey ile Bay Mandil gülmeye başladılar. Bay Mandil dayanamadı. Sayın Büyükelçim, bizim gözlerimizin önünde o meşhur kilitli sandığı açıp içinden bir şey çıkardınız ya, bırakın fenalaşmayı, ismimi bile unuttum. Gülme sırası Beyiş Bey'deydi. Haydi işinizin başına, sandıkmış da kilitliymiş de yapacak işiniz yok mu sizin? Her iki adam da odadan çıkarken gayet keyifliydiler. Oysa 10 dakika önce dünya kafalarına çökmüş gibiydi. Beyiş Bey yine çalışanlarına kuvvet kazandırmayı başarmıştı. Beyiş Bey her zamanki kararlılığını göstererek derhal Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen yazıya hala Yahudi tebaasının haklarını sonuna kadar büyükelçiliğin savunacağını ifade eden bir cevapla itiraz etti. Yahudi komiserliğinin bu davranışı elçiliğimizi çok şaşırtmıştır. Çünkü Yahudi komiserliğinde statü personel müdürü olan Monsieur René Gazanya, büyükelçiliğimizin birinci katibiyle bu konuyla ilgili yaptığı görüşmede Türk yöneticilerin aynı tebaadaki Yahudi işyerlerine atanacağını söyledi. Bunun üzerine büyükelçilik Türk yönetici adaylarının bir listesini bile yapıp gönderdi Yahudi komiserliğine. Hala Yahudilere uygulanan Fransız kanunlarının hiçbir vatandaşımıza uygulanmaması için hükümetimizin prensipleri gereği tüm rezervlerimizi saklı tutmaya devam ederken, Büyükelçiliğin talep etmiş olduğu Türk tebaası Yahudilerin mülklerine Türk yöneticilerinin atanması konusu, yaşanan bu olağan dışı durumda olması gereken en normal çözüm olması gerekir. Bu çözümde de zaten konunun uluslararası kurallar ve gelenekler çerçevesine bile doğal olarak lehimize sonuçlanmasını beklerken, Türk vatandaşı Yahudi tebaamızın menfaatlerinin yine aynı ülke insanının elinde olması, konunun tüm tarafları için asgari bir garanti olabilmesinin en iyi önlemidir. Türk Büyükelçisi Behiç Erkin. Dipnot: Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 117 ve Türk Büyükelçiliği arşivi dosya 6127. Behiç Erkin, Fransız ve Almanlarla aralıksız bir diplomatik mücadele verirken, 15 Mayıs 1942 günü 597 Taksim 383 sayı no'su ile Ankara'ya çok önemli bir yazı yazdı. Bu tarihi yazıda Türk hükümetinin artık bütün diplomatik gücünü kullanması gerektiğini açık ve net bir şekilde yazdı. Behiç Erkin bir Kurtuluş Savaşı komutanıydı. Bu savaşta sadece Yunan'la savaşılmadı. Aynı zamanda Ankara hükümetini tanımayan İstanbul hükümetine, İngiliz uşağı olmayı kabul edenlere, Amerikan mandasını kabul etmek isteyenlere karşı da savaşıldı. Savaşın kazanılmasının en önemli sebebi Atatürk'ün Türk milletine, Anadolu insanına güvenmesiydi. Atatürk'ün yakın arkadaşı Behiç Erkin'in de Ankara'dan tek istediği buydu: kendimize güvenmek ve masanın üstüne yumruğumuzu vurmak. Dipnot: Mustafa Kemal'in arkadaşlarından birisi daha öldü. Behiç Erkin, Vatan Gazetesi 16 Ekim 1961. Kaybettiğimiz değerler. Atatürk'ün yakın mesai arkadaşlarından biri Behiç Erkin, Cumhuriyet Gazetesi 13 Kasım 1961. Bu kitabı bana Atatürk'ün yakın arkadaşı Behiç Erkin hediye etmiştir. Profesör Afet İnan, Atatürk'ün manevi kızı, Atatürk'ün askerlik hayatına ait hatıralar, İş Bankası Yayınları. Atatürk Derne'den yakın arkadaşı Behiç Erkin'e mektup gönderir. Atatürk, Andrew Mango. Bir Türk ne zaman kendine güvenirse o zaman aklını başına almış demektir, derdi Behiç Erkin. Behiç Bey, Bay Mandil'den çok iyi uluslararası hukuk bilen bir avukat ile bir tarihçi bulmasını istedi. Bay Mandil hemen araştırmaya başladı ve iyi bir avukat ile iyi bir tarihçi bulmayı başardı. Behiç Bey, mütemadiyen odasında bu avukatla ve tarihçi ile çalışıyordu. Konuyu şu şekilde özetler Ankara'ya ve ne yapılması gerektiğini de en müsnasip lisanla anlatır 15 Mayıs 1942'de. 16 Şubat 1942 tarih ve 228 Taksim 162 Taksim 6127 sayılı yazıma ektir. Sözü geçen yazımda Yahudi İşleri Komiserliğini serbest Fransa'daki Yahudi tebaamıza tayin olunacak geçici yöneticilerin yine Türk tabiyetinde olması gereklidir hususunda yapılan temaslardan lehimizde neticeye varıldığını, ancak daha tatbikata geçilmediği için bu mutabakatın uygulanması hakkında henüz malumatı verebilecek vaziyette bulunmadığımı arz etmiştim. Maalesef vakalar tereddütlerimi haklı çıkarmıştır. Evvelce Yahudi komiserliğinin konuyla ilgili sözlü olarak mutabakatı olmasına rağmen, Fransız dışişlerinden alınan bir notada, malum komiserlikçe Yahudi tebaamıza Türk geçici yönetici tayinine imkan görülmediği, fakat tayin olunan veya olunacak Fransız yöneticilerinin yanına bir Türk gözlemci koyulmasını kabule amade bulunulduğu bildirilmiştir. Bu değişik teklif Türk gözlemcilerine razı olmakla istediğimiz asgari neticenin teminine bile yetmeyecektir. Zira gözlemcilerin işin idaresinde herhangi bir müdahale hakları olmayacak, ancak bir yolsuzluk tespit ettikleri takdirde bunu ilgili Türk makamlarına haber verebileceklerdir. Gözlemcilerin bu kadarcık görevleri bile yetersiz kalacak, zira Fransız yöneticilerin gözlemcilerin işlerine ne derece kadar fesat karıştıracakları ve yapacakları yolsuzluklar vuku bulduktan sonra bunun fiiliyatta ne dereceye kadar tamir edilebileceği cevabı olmayan suallerdir. Bu vaziyet karşısında Fransız dışişlerinin sözü geçen notasına talebimizin bizim için asgari bir çare teşkil ettiği, esasen bu talebimize vaktiyle Yahudi İşleri Başkomiserliğince sözlü olarak mutabakat cevabı verildiği halde şimdi bundan cayıldığına teessüf ederiz. Yahudi tebaamız hakkında vaktiyle beyan ettiğimiz haklarımızın rezervlerinin ortadan kalkmadığını beyan etmekle beraber, konunun talebimizin yerine getirilebilmesi bakımından tekrar tetkikini istediğimiz yolunda cevap verilmiştir. Yazılı olarak takdim etmemize rağmen bu notamıza henüz cevap çıkmamıştır. Bir yandan da Yahudi tebaamızın iş yerlerine Fransız yöneticilerinin tayinine devam olunduğu haberleri gelmektedir. Şimdiye kadar bu muameleye tabi tutulanların bir listesini takdim ediyorum. Evvelce bizim tarzda hareket eden sefaretlerin hepsine de aynı muamele yapılmaktadır. Mesele hayli zamandır sürmekte olduğundan arada Yahudi tebaamız zarar görmektedir. Bu sebepten dolayı Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde artık sıkı bir teşebbüse geçmek zamanı geldi zannediyorum. Bu vaziyet karşısında bizdeki Fransızlar üzerinde misilleme yapılması doğru olacaktır düşüncesindeyim. Bu misilleme şekil itibariyle her nasıl olursa olsun hem etkili olabilmesi hem de memleketimizde din, dil, ırk ayrımcılığı yapmamamız hususundaki prensiplerimize uygun olması bakımından yalnız Yahudi ırkından olan Fransızlara değil ne kadar Fransız varsa tamamına tatbik edilmesi daha doğru olacaktır. Paris Büyükelçisi Behiç Erkin. Behiç Erkin Ankara'yı şoke etmiştir. Olayların gidişatından Nazilerle aynı havayı solumamaktan dolayı Ankara Fransa'daki durumu tam manasıyla hissedemiyordu. Ya da tarafsız kalma çabaları doğrultusunda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'na niye özellikle Behiç Erkin'i bu görev için uygun bulduğunu anlatmasıyla belki de fazla karışmama yolunu seçiyorlardı. Nasıl olsa Fransa'daki haklarımızı herkesten daha iyi korumanın ne demek olduğunu, Kurtuluş Savaşı'ndaki komutanlık göreviyle kazandığı İstiklal Madalyası ile dipnot, İnkılap Tarihi Enstitüsü Devrim Tarihi Müzesi, demir yollarını millileştirmek için harcadığı emek ve Bayındırlık Bakanı iken ülkeye kazandırdıkları ile aslında en iyi bilen Büyükelçi Behiç Erkin'di. Dipnot, MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın fikir babası ve Atatürk'le beraber MİT'in kuruluş kararnamesindeki Bakanlar Kurulu kararındaki kurucu 13 imzadan bakandan birinin sahibi olması, İTÜ'ye özerklik kazandırarak Cumhuriyetimize ilk defa özerklik kavramını kazandırması, ilk defa bir üniversitemizde derslerin Türkçe olmasını emretmesi, TC'nin ilk kamu müzesini açması, Osmanlı'da dahil olmak üzere demiryolu tarihimizde ilk Türkiye Cumhuriyeti'nde demiryolu okulu açması, tüm demiryollarımızın kurulduğu tarih olan 1800'lerden beri Fransızca olan lisanını tarihe gömerek Türkçeleştirmesi. Yani Fransa'da Yahudi olsun, Müslüman olsun her bir Türk vatandaşı için olabilecek neredeyse en güçlü şahsiyet büyükelçilik görevindeydi. Behiç Erkin'in Ankara'ya bu misilleme ile ilgili yazıyı gönderme tarihi olarak 15 Mayıs 1942 tarihini seçmesinin stratejik bir önemi vardı. Çünkü ertesi gün öğle yemeğinde Behiç Erkin'in büyükelçilikteki konuğu Fransa Hükümet Başkanı Laval'di. Bütün resmi kanalları ve şahsi ilişkilerini Yahudi tebaası için sonuna kadar kullanmaya kararlı olan Behiç Erkin, Salih Zeki Bey ile gelecek bu önemli misafirle ilgili son düzenlemeleri yaptılar. Salih Zeki Bey masa düzeni ve menünün son hali hazır mı diye sordu Behiç Bey. Hazır Sayın Büyükelçim dedi Salih Zeki Bey. Sizce problemlerimizi konuşma fırsatımız olabilecek mi Sayın Büyükelçim? Diplomasi yapacağız Salih Zeki Bey, diplomasi yapacağız dedi Behiç Bey suratında hınzır bir ifadeyle. Salih Zeki Bey'in neşesi yerine geldi ve ''O zaman Kruk von Lidda'nın başına gelenler şimdi de Laval'in başına gelecek desenize'' dedi. ''Diplomasi iki ucu çok keskin bir bıçak gibidir Salih Zeki Bey. Çok dikkatli olmak, iyi planlamak, en iyi zamanı seçmek ve karşındakine hiç koz vermemek lazım. Yoksa o bıçak döner seni keser. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Günlerdir bunu kafamda kurdum. Allah bizim ve tabii nihayetinde Yahudi tebaamızın yardımcısı olsun.'' Bana dün Ankara'ya gönderdiğim yazının bir nüshasını temin ediniz lütfen. Bir de Budapeşte'den getirdiğim şaraplar var ya, mutlaka onlar masada olsun. Yemeğin gergin bir atmosferden uzak, hatta neşeli geçmesi çok önemli. Zaten bunu temin etmek için Brezilya Büyükelçisini de çağırdım dedi Behiç Bey. Valin öğlen Büyükelçiliğe gelmesi resmi işlemler için gelecek olan Yahudiler için biraz sıkıntı olur mu acaba diye sordu Salih Zeki Bey. Bunca yazışmayı boşuna mı yapıyoruz? Bilakis keşke yarın her günkünden daha kalabalık olsa elçilik diye cevapladı Behiç Bey. Bunu ayarlamak zor olmaz dedi Salih Zeki Bey. Hayır, bize suni bir şey yapmak yakışmaz. Her şey doğal olmalı. Neyse o dedi Behiç Bey. Emredersiniz Sayın Büyükelçim dedi Salih Zeki Bey ve odadan çıktı. Bir yandan düşünceliydi, bir yandan da iyimser. Laval akşamları Vichy'ye 15 kilometre uzaklıktaki Châtellon köyünde bulunan evine gittiği için akşam davetlerini kabul etmiyor, öğlen olmasını istiyordu. Bu davete Fransa Hükümet Başkanı Laval'le beraber Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Rocha, Dışişleri Erkanı'ndan Monsieur Lagarde, Protokol Şefi Baron Bouverger ile Devlet Bakanı Amiral Platon da katılacaklardı. 16 Mayıs 1941'de Büyükelçiliğin üst düzey misafirleri teşrif ettiler ve yemek salonuna geçildi. Heyeti kapı önünde biriken ve içeride olan Yahudilerin hepsini görmüştü. Yemek salonuna geçildi ve sofrada Behiç Bey misafirlerine Macaristan'dan getirdiği Tokay şarabından ikram etti. Laval bu şaraptan ilk defa içtiği için Behiç Bey'e dönüp, "Tevekkeli değil, vaktiyle bütün saraylarda bunu içerlermiş," diye şarabı methetti. Yemek güzel geçiyordu ve Laval içtikçe konuşuyor, konuştukça içiyordu. Yemek esnasında vaktiyle Stalin'le nasıl görüştüğünü anlattı. Moskova'ya gitmeden önce Roma'yı ve Vatikan'ı ziyaret eden Laval, Rusya'daki din aleyhtarlığına karşı Papa'nın çok müteessir olduğunu Stalin'e söylemiş. Herkesin çok ilgisini çeken bu konuda Laval, Stalin'in "Papa ne kadar asker seferber edebilir?" demesi üzerine "Papa'nın kuvveti manevidir, bilirsiniz," demiş. Bunun üzerine Stalin, "O halde Papa'nın sözü beni alakadar etmez," demiş. Bu seyahat esnasında Stalin, Laval'in kaldığı otele bir terzi göndermiş, bir Rus elbisesi diktirip hediye etmek için. Fakat terzi Rusçadan başka hiçbir lisan konuşmuyormuş. Bu elbiseyi geçen kış, yani 1941 kışı, evinde giymiş iken Alman Büyükelçisi Otto Abetz gelmiş bir anda. Abetz, "Bu ne kıyafettir?" diye sorduğunda Laval, "Bizim o Vern taraflarının elbisesidir," demiş. Laval, Stalin'den sonra Hitler'le nasıl buluştuğunu anlatmaya başladı. Salih Zeki Bey ile Behiç Bey göz göze geldiler. Salih Zeki Bey'in gözlerinden umutsuzluk akmaktaydı. Bu ortamda adam kalkmış Abetz'i Hitler'i anlatıyor. Behiç Bey nasıl olacak ve bizim derdimizi dile getirecek diye düşünmekteydi. Laval Hitler'le buluşmasını şu şekilde anlattı. Alman Büyükelçisi Abetz bir gün Laval'e, "Siz büyük bir Alman devlet adamı ile görüşeceksiniz. Kim olduğunu ve nerede bulunduğunu ben de bilmiyorum," demiş. Aynı gün yola çıkarmışlar Laval'i. Almanlarca tespit edilen yerlerde otomobilini ve yanındaki Almanları değiştire değiştire nihayetlerin bulunduğu Montuvar'a götürmüşler. Orada anlamış görüşeceği kişinin Adolf Hitler olacağını. Behiç Bey bir güzel dinledi Laval'i. Yemek bitti ve Fransız delegasyonu kalktı. Tam gitmeye hazırlandıkları sırada Behiç Bey, "Size odamda bir şey göstermek isterim," diye Fransız hükümet başkanını diğer davetlilerden ayırarak Büyükelçi odasına götürdü. Salih Zeki Bey'in Fransızcası mükemmeldir. "Kendisinin bize eşlik etmesinin bir sakıncası var mı?" diye sordu Beyçerkin. Laval'e ve "Laval yok" anlamında başını salladı. Beyçerkin Laval'e Büyükelçilikte asılı bir Osmanlı paşasının portresi olan tabloyu gösterdi. "Siz hiç biliyor muydunuz Paris'e ilk Osmanlı temsilcisi ne zaman gelmiştir?" Laval şaşırdı ve gülümsedi. "Hayır. Ben tarihle çok ilgilendiğim için hep ülkelerin birbirleriyle olan münasebetlerini incelemişimdir. Özellikle de Fransa'ya büyükelçi olarak atandığım vakit bu iki eski dost ülkenin tarihteki yakın münasebetlerine baktım. 1500'lere dayanan bir diplomatik dostluk söz konusu. Karşılıklı, ne kadar eski, köklü ve heyecan verici değil mi Sayın Ekselansları?" dedi Behiç Bey. "Evet, kesinlikle," dedi Laval. "Acaba Fransa'nın neredeyse 4 asırı aşkın bir süredir diplomatik dost olarak kalmayı başardığı kaç ülke vardır yeryüzünde?" diye sordu Behiç Bey. "Olsa olsa bir elin parmakları kadar," dedi Laval. "Ama Napolyon Bonaparte'ın Akkâğınları'nda Osmanlı ile yaptığı savaşı unuttunuz galiba," dedi Laval. Salih Zeki Bey'in beti benzi attı bir anda. "Sayın Ekselans, tarihte hırslarına gem vuramayan imparatorlar olmuştur hep. Bu iki dost halk arasındaki geçmiş ve gelecek ilişkilerini zedelemez. Napolyon Osmanlı'ya savaş açmadı. Sadece Mısır'ı kontrol altına almak istiyordu. En büyük düşmanı İngiltere'nin Hindistan'dan gelen ticaret yolunu kapatabilsin diye. Çok akıllıcaydı. Olmadı. Bir de biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman zamanında iki ülke arasında yaşanan harikulade ilişkiler var. Fransa Kralı 1. François'nın ve annesi Düşes d'Angole'nin Büyükelçi Kont Jean de Frangeman'la sultanımıza gönderdiği yardım talebi ve bizim uzattığımız yardım eli var. Bu dostluk eli tablosu benim bir imparatorun hırsı yüzünden karşı karşıya gelmek yerine dünü ve bize dünden kalan dostane hatıralarla bugünü şekillendirip dostlukları yarınlara taşımayı daha çok arzuladığım bir tablodur," dedi Behiç Bey. "Sayın Büyükelçi, bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz yoksa ben yanılıyor muyum?" diye sordu Laval Behiç Bey'e. "Hayır Sayın Hükümet Başkanı, yanılmıyorsunuz. Size dostluk mesajlarımı verirken gayet samimi olduğumu bilmenizi istiyorum. Her ne kadar size şimdi göstereceğim şeyi ben yazmış olsam bile bunu vazifem olarak yapmak zorundaydım. Ancak son bir çare olarak bana karşı olan samimiyetinize sığınarak sizinle konuşmak istediğim hayati bir mesele var," dedi Beyçerkin Laval'e. "Sizi dinliyorum Sayın Büyükelçi," dedi Laval. Salih Zeki Bey, dün sizden rica ettiğim nüshayı alabilir miyim dedi Behiç Bey ve Salih Zeki Bey, Behiç Bey'in bir gün önce Ankara'ya göndermiş olduğu ve Türkiye'deki bütün Fransız vatandaşlarının malına, mülküne, parasına, her şeyine Fransa'ya misilleme yapmak için el koyalım diye yazmış olduğu resmi yazıyı çıkardı. Yahudi tebaamıza ait mülklerle ilgili karşılaştığımız problemler ve itirazlarımızı biliyorsunuz zannederim dedi Behiç Bey. Evet, oldukça da ısrarlı olduğunuz ayrıca geldi kulağıma dedi Laval. Behiç Bey Salih Zeki Bey'e dönüp ve misilleme ile ilgili son paragrafı harfiyen tercüme ediniz lütfen dedi. Salih Zeki Bey kelimesi kelimesine tercüme etti. Laval buz kesmişti. Biliyorsunuz yüzyıllara dayalı bir ticaretimiz var dedi. Behiç Bey maalesef biliyorum tarzında başını salladı. Osmanlı Bankası var dedi Laval. Maalesef biliyorum tarzında başını salladı Behiç Bey. Sayın Ekselansları dedi Behiç Bey, tarihten bahsettik az evvel. 1535 senesine Fransa ile yapılan kapitülasyon anlaşmasının maddelerinden biri Fransız tüccarlardan çok düşük gümrük vergisi alınmasıydı. Bir diğeri ise Osmanlı sınırları içinde yaşayan ya da ölen Fransız tacirlerin mallarını müsadere, yani herhangi bir kimsenin malını padişah adına kaydetme edilmeyip ülkelerine iade edileceği, keza Türklerin de Fransa topraklarında bu haklardan yararlanacağıydı. Ama bir diğeri de belki bugün itiraz ettiğimiz her şeye anlam kazandıranı, Osmanlı topraklarına yerleşen Fransızların din ve mezheplerinde tamamıyla serbest olacaklarıydı. Yani biz sizin vatandaşlarınıza hiçbir din ayrımı yapmadan, her bir vatandaşınıza aynı muamele ve kanunu uygulayacak, malına ölse dahi el koymayı Fransa'ya iade edecektik. Ama Fransa da bize aynı hakları tanıyacaktı. Bu anlaşma iki ülkenin ortak tarihidir. Benim sizden tüm samimiyetimle rica etmek istediğim bu ortak tarihimize bugün sahip çıkmanızdır. İkimiz de biliyoruz ki bu kapitülasyonlardan sonra Fransa'nın yüzyıllarca kullanması neticesinde sizin şu anda Türkiye'de ciddi ekonomik menfaatleriniz var. Yahudi olsun olmasın Türk vatandaşlarının ise burada kat be kat daha az menfaati olduğu malumunuzdur. Ben fikir olarak ve son çare olarak Türkiye'deki Fransızlara misilleme yapılması gerektiğini samimi olarak düşünüyorum. Nitekim Ankara'ya Fransa'daki büyükelçisi olarak bunun derhal uygulamaya geçilmesini yazılı olarak arz ederek bildirdim. Ama fikrim bunu söylerken içimden bir ses ise atalarımızın iyi niyet ve dostluk adına o gün imzaladıkları o anlaşmanın dostluk çerçevesine Fransa hükümet başkanının bugün sahip çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istiyor. Çünkü bugün yaşadığımız problemin çözümünü tasvir eden aramızda imzaladığımız bir anlaşma ile tarihimiz içinde çözmüşüz zaten. Benim sadece sizden ricam tarihinize sahip çıkmanızdan başka hiçbir şey değildir dedi Behiç Bey. Fransa çok kötü günler geçirmektedir Sayın Büyükelçi. Ama sizi temin ederim ki tarihimizi hiç unutmamışızdır ve unutmayacağız da. Sizin bu şahsi inisiyatifinizi ülkenizin çıkarları adına çok yerinde bulduğumu ifade etmek isterim. Ben iki dost ülke halkı arasında bir tatsızlık yaşansın istemem. Vatandaşlarınızla ilgili itirazlarınız dikkate alınacaktır dedi Laval. Çok nazik ve düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim dedi Behiç Bey. Siz bu arada bana tercüme ettiğiniz yazıyı ne zaman gönderdim dediniz Ankara'ya? Dün Sayın Ekselansları. Ancak merak etmeyiniz. Malum savaş halidir. Ankara pek meşguldür. Cevabının gelmesi vakit alır dedi Behiç Bey. Peki bu konuşmamızı da bildireceksiniz değil mi? Diye sordu Laval. Ben bir müddet beklemek suretiyle sorunlarımızı çözdüğümüzün somut neticelerini aldıktan sonra birkaç gerçekleşen misal eşliğinde bir yazı yazarak bildirmeyi, o yazının başına ise bugün sizinle ulaştığımız neticeyi yazmayı daha doğru bulurum dedi Behiç Bey. Pekala dedi Laval. Bana da neticeyi bildiriniz lütfen Sayın Büyükelçi. Kapıdan çıkmadan önce döndü ve samimi misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim dedi. Biz Türkler misafirperverliğimizle nam salmışızdır dedi Behiç Bey. Bir de tütününüzle diye ekleyince Laval ortalığı neşe ve kahkaha sardı. Fransız delegasyonunu kapıya kadar geçirdiler. Sayın Büyükelçim dedi kapıda giden heyetin arkasından bakan Salih Zeki Bey. Ne diyeceğini biliyorum şimdi dedi Behiç Bey. Diplomasi dedi neşeli bir surat ifadesiyle Salih Zeki Bey. Hayır dedi Behiç Bey. Salih Zeki şaşkın bir ses tonuyla hayır mı diye sordu. Hayır dedi Behiç Bey. Peki nedir o zaman diye sordu Salih Zeki Bey. Tarih dedi Behiç Bey. Tarih, sadece tarih. Bir haftadır tarih ve uluslararası hukuk çalışıyorum. Behiç Bey yine şaşırtmayı başarmıştı Salih Zeki Bey'i. Söylemek istediğim bir iki şey daha vardı ama diplomasiye sığmazdı dedi Behiç Bey. Neymiş onlar Sayın Büyükelçim diye sordu Salih Zeki Bey. Zamanında Roma Cermen İmparatoru ünvanı için Avrupa'yı kasıp kavuran Alman İmparatoru Schalke'nin elinden kurtarmış Kanuni. Fransa Kralı 1. François'yı. Yetmezmiş gibi Marsilya'ya kadar gelen Barbaros komutasındaki Osmanlı donanması da İspanyolların elindeki birkaç kaleyi alıp kışı Toulon şehrinde geçirip Fransa'nın düşmanlarından aldıkları kaleleri Fransızlara geri verip öyle dönmüşler. Sen kralını kurtar, kalesini kurtar. O senin vatandaşın için bile neymiş efendim? Yahudiymiş diye yardım talebini elinin tersiyle itsin. İşte Salih Zeki Bey, lügatta buna nankörlük denir. Bütün Fransa Dışişleri ve Yahudi Komiserliği nankörlük yapıyordu bugüne kadar bize karşı, dedi Beyiç Bey. Sayın Büyükelçin, bir şey sorabilir miyim? Sor bakalım Salih Zeki Bey, sor. Peki o tablodaki Osmanlı Paşası kim? Ben de tanımıyorum. Hazırlanıyordum ya, bu senaryonun gereği mevzuya girmek kolay olsun diye tarihle ilgili bir şey göstermek lazımdır diye düşündüm. Bodo'da gitti bir antikacıdan az bir miktar karşılığı ödünç aldı o tabloyu. Yarın geri götürecek, dedi Beyiç Bey. Nitekim Beyiç Bey 5 Temmuz 1942 günü 822 Taksim 6127 sayı no'su ile Fransa Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. 1942 senesinin Temmuz ayı ortasından itibaren toplu tutuklamalar ve kamplara gönderimler başladı. Bu Yahudi avı hem işgal edilmiş hem de edilmemiş Fransa'da başladı. O zamanlar 330 bin civarında Yahudi yaşamaktaydı bütün Fransa'da ve bu ciddi bir lojistik planlaması ile zamana yayılarak yapılması gereken dev bir organizasyondu. Dipnot: Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın Temmuz 1995'te yaptığı açıklamada, o esnada Fransa'da yaşayan 330 bin Yahudinin 70 bininin kamplara gönderilmesinde Vichy hükümetinin dahli vardır diye soykırımdaki Fransa'nın ihmalini itiraf etti. 30 Ağustos 2006 Vatan Gazetesi. Dolayısıyla her bir şehirde uygulama belli bir sisteme tabiydi. Toplu tutuklamalar yapılırken diğerlerine evden çıkmama emri veriliyordu. Ev hapsi olanlara ise her türlü kısıtlama getiriliyordu. Mesela evlerinde telefon ve radyo bulundurmaları yasaklanmıştı. Sokağa ancak sabah 6 ile akşam 8 arası çıkabiliyorlardı. Çıkarlarsa eğer bisiklet kullanmaları yasaktı. İzin almadan adres ya da şehir değiştirmeleri yasaktı. Dipnot, LJSO sayfa 162. Evlerinden çıktıkları takdirde önlerinde görülebilir bir yerde genellikle göğüslerinin üstünde sarı yıldız takmak zorundaydılar ve yıldızın altında da siyah harflerle Juif, yani Yahudi yazmak zorundaydı. Dipnot: 29 Mayıs 1942 düzenlemeleri. Bu kurallara uymayanlar derhal ağır cezalar verilerek genellikle derhal Drancy'ye, oradan da Auschwitz'e gönderilirlerdi. Tutuklamalar sokaklarda aniden yapılırdı. Birçok kişi ailesine ya da yakınlarına haber dahi veremeden kampta bulurdu kendisini. Bu haber Louvain de Paris'te 27 Temmuz 1942'de On Trac le Juif étranger en zone non occupée başlığıyla gazetede duyuruldu. İşte tam burada Türk kimliğinin önemi daha da çıkmıştı ortaya. İş yerlerini, mallarını, mülklerini kaybetme riskine ek olarak şimdi de bilinmeyen bir sona gitmek üzere ölüm kamplarının ilk durağı toplama kamplarına gönderilmeleri başlayacaktı. Beyiç Erkin'in Ankara'ya 15 Mayıs 1942'de gönderdiği misilleme yapalım yazısı oldukça ses getirmiş olacaktı ki Ankara bu sefer 4 ay beklemedi. Bir ay sonra cevap yazdı ama yazıyı Fransa'ya 2 Temmuz'da gönderebildi ancak. Ankara, 10 Haziran 1942, Hariciye Vekaleti, UNO 28420, LEF 72. Hülasa, Fransa'daki Yahudi vatandaşlar hakkında, Fransa hükümeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Vichy. 15 Mayıs 1942 tarih ve 597 Taksim 383 Taksim 6127 sayılı yazılarına karşılıktır. Vichy hükümetinin Fransa'daki Yahudi vatandaşlarımıza yalnız bir gözlemci tayini teklifinde ısrar ettiği takdirde bizdeki Fransızlar üzerinde misilleme yapılması Yahudi meselesi genel prensiplerimize uygun düşmeyeceğinden muvafık, yani uygun değildir. Binaenaleyh bu hususta haklarımızı mahfuz tuttuğumuzu. Hariciye Vekili Yardımcısı. Türk Büyükelçiliği bu yazıyı 2 Temmuz günü almış ve kayıtlarına geçirmiştir. Ankara'dan cevap gelene kadar zaten Beyiç Bey Laval'le görüşerek ve misilleme silahını kullanarak neticeye çoktan varmıştı. Sadece Türkiye'ye bildirmek için uygulamaların gerçekleşmesini beklemekteydi. Ama 2 Temmuz'da eline geçen bu yazıdan sonra Ankara'ya yazıp durumu bildirmekte fayda vardı. Ankara'ya kimseyi kızdırmamak için misilleme yapmayalım ama haklarımız bakidir itirazlarımızı sürdürelim politikasını ya da politikasızlığını yürütmeye devam edelim dedi. Ama Beyçerkin çoktan aklına koyduğunu yine tatbik etmiş, misilleme kozunu Fransız hükümet başkanının önüne gayri resmi olarak koyarak Türk Yahudileri için istediği neticeyi almıştı. Bu başarılı neticeyi de Ankara'ya bildirdi. Vichy, 9 Temmuz 1942. Fransa'daki Yahudi vatandaşları hakkında Yüksek Hariciye Vekaletine 10 Haziran 1942 tarihli ve 28.420 Taksim 72 numaralı emirnameleri cevabıdır. Ahiren, yani son çağrı olarak Yahudi tebaamızın menfaatinin himayesi meselesini Monsieur Laval'e mevzu bahis ettim. Türk Yahudileri Türk tabiyetinde yöneticiler tayini hususunu dikkate değer gördüğünü ifade etti. Hükümet başkanı bu tespitini bilahare Monsieur Rochard ve Monsieur Lagarde da sözlü olarak teyit etmişlerdir. Bu cevabı dışişlerinden yazılı olarak alır almaz pek tabii ki arz edeceğim. Bu meselede Fransızların bugüne kadar bir sürü kaçamaklar yaptıkları için uygulamanın neticesini görmeden meseleyi tamamen hallolmuş kabul etmemek için daha temkinli olmak mecburiyetindeyim. Yahudi tebaaları hakkında herhangi bir tedbir talebimizi kabul etmeyen devlet mümessilleri henüz maksatlarını tahakkuk ettirmiş değillerdir. Alacakları neticeyi ayrıca bildireceğim. Paris Büyükelçisi Behiç Erkin.